Ayrım 42.
O gece büyükler yetki diye sürdükleri ağırdan alışların ilgilerinin çıkmazda olduğunu sezmişlerdi. Çocukları sormaktan kaçındıkları, durmadan yapıldığı söylenen o bedensel eziyetlerin sınavından geçmişti kuşkusuz. Çektiklerinden ötürü bile olsa yine de ona hak verir görünmeyi üstlenemiyorlardı. Yersiz, tehlikeli buldukları bu girişimlerin yeniden sürmesine göz yumma anlamına gelir diye suçlamayı anıştırır bir tutum takınmayı daha uygun saymışlardı. Oysa Emine büyüklerinin dostça davranışlarını önemseyip de altını çizer bir dikkat içinde değildi. O annesine, babasına, acılarının ortaklığını bile çok görüyor olmalıydı. Çünkü susuyor ve anlatmıyordu. Yine de kızlarının görünüşünde eskiye oranla uzak ama hoşgörülü bir anlam vardı. Bu hem anneyi hem de babayı nice yılların edinilmiş uzlaşma sözlerinin, bakışlarının, iç çekişlerinin dışına düşürüyor, acemileştiriyordu. Çocuklarının karşısında çözümleyemedikleri bu durumu irdelemeyip o işlerin sona erdiğini düşünmeyi yeğleyi veriyorlardı. Üçüncü kat bile olsa merdiven çıkmamalısın Selahattin, asansörü beklemeliyiz. Yok Nüveyre, daha neler, buranın merdivenleri yorucu değil, Ankara'daki kuleye benzemiyor, orası maazallah karıcığım. Ya bak Emine, Ankara'ya gelmemekte direttin ya, çok yazık, yeni dairemizi de görürdün. Nereye taşındınız anne? Küçük Esat iyiydi. Asansörü de vardı. Yeninin de daha şık bir asansörü var ortanca. Baban illa asansör olsun demiyor. Gel gör ki benim kızım şimdilerde yakamı koyuvermeyen bir yeşillik düşkünlüğü başladı bende. Annen de biliyor ya, az yeşillikle yetinemez oldum. Elimden gelse, ömrüm yetse ormanlar yetiştireceğim. Ya biz de Çankaya'ya çıktık Emine. Havası daha temiz. 180 metrekarelik bir daire. Çok ferah senin anlayacağın. İstanbul'a gelebilirdiniz anne. Babamın Ankara'daki işleri ise arada bir uçakla gidip izleyeceği durumda artık sanırım. Hem bu kat boşuna, bir benim için mi kalacak? Biliyor ki alındığında ufacık bozulmaları bile titizlikle denetlenen Teşvikiye'deki bu daire annesi için semti dışında şimdi eski önemini yitirmiştir. Şimdi burası bize biraz küçük gelecek kızım. Niçin anne? Kubilay yok, Seçil yok. Beni de çok saymayın. Sesim soluğum size varmazdı. Üç kişi için küçük sayılmaz burası. Asansör indi. Asansörün kapısı açılır açılmaz ağır bir parfüm kokusuyla yapma iki gülüşle burun buruna gelmişlerdi. İyi geceler hanımefendi. İyi geceler beyefendi. Bu saatte başlarını gösterişli devinimlerle eğip selamlaşanlara bakıyordu Emine. Gece kulüplerinden birine gittiği kesin olan son katın ve diğer üç katın sahibi civata fabrikatörüyle karısını süzmüştü. Annesi adlarını da bilirdi bu çiftin. Bu karşılıklı selam alışverişinin ardından Nüveyre öğretmenin kızına dönüp yıllanmış azarlayıcı bakışını yollaması bir olmuştu. Asansörde fabrikatörün karısının saldığı parfüm kokularına bulanmışlardı. Babası daracık yerde kızının sol ve sağ kollarına otomobildeki gibi gözlerini dikerek ''İşkenceler doğru mu Emine?'' demişti. ''Doğru ya da yanlış baba. Örnek diye size bana yapılmış olabilecekleri anlatsam bunlarla yetinip daha öteye gitmediklerini sanabilirsiniz. Her işkenceye çekildiği söylenen için ne alçaklıklara girişilmiştir diye araştırmaktan cayarız. İnandıklarımızı yeterli bulup bu kadardı yaptıkları diyebiliriz. Ne bağışlanmaz bir yanlış olur bu da, düşünsenize. Ne demek? Hiç. Emine omuzlarını neşeli görünme çabasıyla silkmişti. Hadi geldik bakalım. Anahtarım var anne. O yanında mıydı hep? Bilmiyordum. Kişisel eşyalarım uzun süre onlardaydı. Yani küçük el çantam demek istiyorum. Çıkarken verdiler ya, anahtarı baştan onlar mı aldılar yoksa çantanın içinde miydi bilemem. Burayı aramak istemişlerse anahtarı gereksinmezler. Kapıları da kırar onlar. Güçleri her şeyi kapsıyormuş ya duyduğumuza göre. Emine çok hafif eğlendirici kılmaya çalıştığı ses vurgulamalarıyla konuşuyordu. İstemesi de abanan, ağırlaşan havayı dağıtmalıydı. Tekleyen boğuntunun yaygınlaşmasına dayanamayıp hırçınlaşmamalıydı. Babası bu kez arkadaydı içeri girdiklerinde. Dağıntı lokanta dönüşü daha sert çarpmıştı gözlerine. Yırtık afişlerin arasındaki bir düzlükte serili duran Che Guevara'nın lekesiz gülüşü hemen göz alıyordu. Bürokratlar devrimi yozlaştırıyorlar, mevkiler ve yetkiler düşünceyi kalıplaştıran Emine içinden gelen bir sese yanıt veriyormuş gibi. İşte dedi, yöneticilerimizin kültür ihtilali. Nereden çıkardınız şimdi bu sözleri? Hiç. Annesi kızının asansörde başlattığı delgi gibi işleyen ezici konuşmayı kökten silmek isterce hızla kapayıvermişti kapıyı. Kızı da bu tür konuşmaların açılmasını istemiyordu ki her çakan yırtan sözcüğün ardına sıradan uzlaşıcı sözcükler koyuveriyordu. Guevara için kuşkulu olmanıza lüzum yok, öldürdüler. Ayrıca hiçbir şey için kuşkulu olmanıza gerek yok. Çocuğum demişti babası, hiçbir şey için demek doğru mu? Biz çok şeyler için kuşkudaydık. Neyi anlayamayacağımıza karar vermişsin. Biz de o genç insanları sevip üzülmedik mi? Yok Emine, yanılıyorsun. Aileye karşı çıkmak, çocukluktan gençliğe geçişin kaçınılmaz ilk aşamalarındandır. Sen hep kendin üzüldün sandın. Anneni babanı katı kalpli, düşüncesiz diye tanımayı yeğledin. Bu yanlışından kurtulmak için öğretmen olduğumuzu hatırla hiç olmazsa. Gençlerle uzun yıllar sürmüş yakınlıklarımız oldu. Birçok şeyler öğrettik onlara. Öğrettiklerinizin doğruluğuna inanan öğretmenler miydiniz baba? Ya da doğru saydıklarınızın peşinde miydiniz? Onları araştırıyor muydunuz? Size üstlerinizden öğretiniz diye buyrulanların yararını tarttınız mı? Yaygın iyilikseverlik anlayışının kısır bir öz duyumdan öteye varmadığını anlayabildiniz mi? Eğitimdir diye sunduklarınızın boyutlarını ya da boyutsuzluklarını düşündünüz mü? Bırakın öğretmenliği, insan olarak bireylerin tekil iyilikleriyle genel düzelmeler olmayacağını hiç düşündünüz mü? Epeydir toplumdan soyutlanmış acımalara saygım yok benim. Çünkü duygusal boşalımların kolaylığı sadece kişiyi rahatlatır. Başkalarının çocuklarından sonra kendi çocuğunuza yakınmanın güçlü acısı sizde bir şeyleri değiştirdi mi baba? Ay coştum yine. Nerelere attım kendimi? Bir Ankara akşam üstünde değiliz artık. Canım babam benim. Emine iletemeyeceği sözler söylememek için aldığı kararı yine kendi bozacakmış gibi görünüyor, toparlanıyor. Emine bize otur demeyecek misin? Annesi kurtarıcısı o gece. Bilmiş yönetici tutumuyla zorlaşanı ele alıp çözümlüyor. Buna epeydir küflenmiş iç duyarlılığın güçlü tepişinden yorgun düşmüş babayla her ataklığından o gece hemen cayar olmuş kızı da boyun eğiveriyorlar. Emine yüzündeki seyirmeyi çevrelerinde dolanan annesine gülümseyiş olarak yöneltmiş. Bu bir aradalığa yabancılaşıyor Emine. Ailesidirler, unutmamalı. Onlara romansı sonuyla herkese düşsel bir kişilik gibi sınırsız bezeme, efsaneleştirme duyguları verecek çok sevdiği Guevara'dan söz açmamalı. Çünkü bir şey anlatmış olmaz. Durum böyleyse niçin doğrulardan, araştırmalardan, gerçeğin peşinde olmalardan dem vurduğunu düşünüyor. Bıkkınlık o gece yine dört koldan çörekleniyordu. Tutukluyken de zamanı yordamlamada güçlüğe düştüğünde onu bu duygu yoklardı hep. En güç koşullarda karşı koyabilmişti de annesi ve babasıyla ilk özgürlük günü sayılabilir o günün gecesinde o bildik duygunun çıka gelmesini engelleyemiyordu. Bunu da yadırgıyordu. Yalın katlaşmış ilişkiler bütününün gecenin o saatinde asansördeki karşılaştığı kişilerle daha da açığa çıktığı belliydi. Annesinin bıkmaz çabasıyla ulaştıkları varlıklı yaşama katının acımasız kurallarıyla donatılmış ortamından ötürü sıkıntı, ezginlik beynindeki setleri kolayca yıkmış olmalıydı. Değişim hızla, katılaşıp ayrışmalarla, yeni sözcüklerle taşıp duruyordu Emine'nin düşüncelerine. Oturmaz mıydınız baba? Hoş görün, her defasında böyle şeyleri konuşmak istemiyorum. Sonra görüyorsunuz işte gevezenin biriyim ben. Ne demek çocuğum, düşünsene, istediğini söyleyebilirsin. Uzun zamandır ilk kez böyle üçümüz bir araya geldik de konuşuyoruz. Haklısınız baba, inanın üzgünüm. Kırıcı olmak istemiyorum. Bu yolu seçmiyorum söze girişirken. Oysa başlar başlamaz anlattıklarım duruma uygun olmaktan çıkıyor. Sizleri işte kolay olabilecek şeyler söylemem, kötü mötü gibi. Bize niçin kötü diyemezsin, ben açıklayayım. Annesi konuşuyordu. Bizler kimseye iyilikten öte bir şey yapmadık. Emine yavrum sen yorgunsun. Bu kriz üniversiteye girdiğin yıl başladı. Büyüdü, çoğunuzu aldı içine. Sen de uzak kalamazdın bundan. Arkadaşların ayıplardı. Biz az düşünmedik babanla. Gecelerce konuştuk. seni anlıyoruz. Duygusal öfkelerin kökleri hep aile ilişkilerinde aranmamalı. Ne yazık ki genç yaşlarda bu böyle olur. Üstelik de biz iyi, medeni bir aileyiz. Sana karşı yanlış davrandık mı diye araştırdık. Emine annesine ilk kez öfkesiz duru bir bakışla bakmıştı. Demek yeni şeyler düşünmeye yönelip onları yine de el altındaki yıllanmış kalıpta ezip kotararak sonuçlandırmayı becermişlerdi. Babasına da bakmıştı. Erzurum'dayken yemeklerinden bile kısılıp yeni evde özene bezene işletilmiş yastıklarla donatılan, eskidikçe onarılan, sonunda daha gösterişli, pahalı olanlar alınınca İstanbul'a bırakılan o ağır koltuklardan birinde oturuyordu babası. Annesinin zamanla baktıkça sindirilip hiçbir beğenilecek eşya satın almadığını da ilk kez o gece düşünmüştü. Annesi değer verileceğine inandığı sözlerinin etkilerini kızında arıyordu. Emine ise babasına takılıp kalmıştı. Karşısındaki erkek artık iyice yaşlıydı. Yaşlıların çoğunluğu gibi boynu bitmişti. Seyrelmiş saçlardaki kıralma parlak bir aklıktan çok cansız bir grilikteydi. Gözlerin altındaki torbalaşmalar, ağzın kıyılarından uçlarını aşağıya çeken derin gevşek iki adele bolarması, konuşmasa bile küçücük devinişlerle titreşiyordu. Emine yaşlanmanın silip erittiği tortulaşmış o bakışa, kızına yönelik araştırıcı, bağışlanmayı bekleyen o baba bakışına dayanamamıştı. Kollarını onun boynuna dolayacak gibi istekli, acılı duymuştu kendini. Annesi önemli saydığı sözlerinin geciken yanıtından ötürü dikenleşen dikkatiyle bekliyordu. Kızıyla kocası arasındaki o bildik, katılamadığı eski yakınlığın hangi noktada kurulacağını araştırmıştı. Çünkü o zaman ortanca çocuğu Ankara'ya götürme olasılığı doğabilecekti. Zorlamak doğru değildi Emine'yi. Uçakta bu konuyu kocasıyla konuşmuşlardı. Zorlamayalım, hayır deyip diretirse yeniden olmadık işlere kalkışabilir. Unutturalım, yaralı sayılır şimdi o. Kendini istediği ortamda bulsun, sonra nasıl olsa yatışıp gelecektir yanımıza. Hatta evlenip durulacaktır. Ne olacak sanıyorsun Selahattinciğim? Bu da bir moda, göreceksin. Hiç mi genç olmadık? Emine babasına yönelik dolulanmasını gerisin geri yatağına sürüyor. Bu kaynaşmanın getireceği duygusal bağların ne denli dayanıksız olduğunu eski deneyleriyle bilir o. Birden babayı öpüvermek, anneyi de kızı denetime alma işinin kolaylaştığına inandırabilir. Oysa artık her şey tam tersidir, tam tersi olacaktır. Emine ailecek aykırı, yersiz sayılan inancını, eylemlerini kızılsa da saygı duyulur etmiştir. Ayrı açılardan da olsa o deneyleri yaşatmıştır birlikte. Artık bunu ezip geçirtemez. Baba kız söze dökmedikleri güzel yaşanmış eski günlerine veda ederce karşılıklı gülümsemişlerdi. Eh ortanca demişti babası. Burada yalnız kalmak istiyorsun ya, kendine bakabilecek misin? Annesi ender olan içtenlikli zamanlardaki eğilişiyle kızına bir baş daha yakın olma isteğini açıklar gibiydi. Ya değil mi yavrum? Yarın Ankara'ya gelsen bizle, hem yeni dairemizi de beğeneceksin. Bak gör, nasıl söyleyeyim? Bir de şu var, buradakiler kapıcısı bakkalı falan her şeye şahit oldular. Ankara ise gazeteleri okudu, İstanbul'sa gördü diyorum. Aynı şey sayılmaz. İstanbul hiçbir şey görmedi anne. Hem düşünmediniz mi? Bakın bazılarımızı salıyorlar. Kimilerimiz müebbet tutuklu ilan edildi. Kimilerimiz asıldı. Kimilerimiz vuruldu. İdam isteğiyle yargılanmada olanlar da var. Dikkat edin, korku havası yaratma eğilimi daha ustaca işleniyor artık. Ankara, İstanbul, İzmir illerimiz çok şey görmüş sayılmazlar. Gazetelerden okunanlarsa ne yazdılar ki, neler okundu sanıyorsunuz? İşkenceler doğru öyleyse Selahattin... Annesi Emine sanki odada yokmuş gibi konuşuyor, gözleri dolu dolu üstelik. Elbette doğru Nüveyre. Babasının yaşlanması bu sözlerle an an izlenirce hız kazanmış oluyor. Bu kez yüzünde kara sarı bir gölge var. Sol kolunu koltuktan aşağıya salıveriyor. Sakat yüreği kolu sanki tartamıyor. Boynun yok olmuşluğunda atar damarların sıkıştığını düşünüyor Emine. Kan akımı tortulanıyor sanki. Üzünçle yüzünü eğiyor. Yok baba diyor, bu konuyu konuşmayalım lütfen. Lütfen, lütfen sizden rica ediyorum. uzanıp babasının boştaki sallanan koluna sarılıyor. Annesi gözyaşlarının yıllardır ilk kez sezilmesini istemiyor. O engellenmeyen gözyaşlarına bürülü annesinin yüzü. Derin oyulmuş, gösterişsiz, has acıların ağlamasıdır bu. Emine böylesini düşünmemiş olmasının yanılgısından kurtulmaya çalışıyor. Niçin konuşmalarla üzüyoruz kendimizi? Bakın çıktım işte. Bunların olmasına, yok değil baba artık üstüne gitmeyin olayların. Baştan araştırmadıklarınızı şimdi öğrenmeye yeltenmek niçin? Hem bir şey olmadı baba, babacığım. Emine birden sözlerinin yersizliğini sezmiş gibi susmuştu. Babasının ağırlaşmış parmaklarıyla okşarca Emine'ye değişini, bir hastayı ondurup iyileştirme isteğini taşıyan bir özenle dokunmasını, annesinin azalmış saçlarını ilk kez acıyla izliyordu. Bir süre sonra annesi, babası Emine birlikte ağlıyorlardı. Yerdeki yırtık afişler, duvarların birinde Haydar'la yazdıkları yazının karalanmışlığını, ne saçma adamlardı onlar, sanki sokakta mıydaki yazdıklarını karalamak için uğraşmışlardı. Kağıt parçaları, kitaplar ötede, koca toprak tablodaki gevremiş portakal kabuklarının ortasında bir devinim karmaşası oluşturuyorlardı. Odanın solgun aydınlığını sarsmayan bu yarı konuşurlukta dağılmıştı Emine. O geceki kaynaşma sanki kesin bir vedalaşmaydı üçü arasında. Zaman kısa diye düşünüyordu Emine nedense. Gelecekte ana baba kız bu üçlü iletişimi kuramayacaklardı bir daha. Öfkeye dönmemeliydi. Öfkenin özüne sığınmamalıydı. Ondan çıkar ummamalıydı. Evet, böyle anasıyla babasıyla ayrı birikimlerden de gelseler, birlikte ağladıkları bir gece yaşamıştılar. Bundan utanç duymaması gerekirdi. Yaşadıkları an doruktaydı, doluydu. Neden sonra durulmuşlar, birbirlerinden uzaklaşarak çözümsüz ayrılışların yorgun kaçamak gülümseyişi ile çevrelerine bakınmışlardı. El verir Nüveyre demişti, el verir. Bitkindir kızımız, görmüyor musun? Biz de bitkiniz. Bazı şeyleri kaldıramayacak kadar eskidik, yaşlandık. Çok şeyden geçip gitmişiz. Alışkanlıklarımız kemikleşmiş. Ortancamız dinlensin şimdi. Her ailede 3-5 kuşakta bir kan yenilenmeli derdi annem. Yaşadığını her gün duyup anlamayana yanmalı Selah oğlum derdi. O yıkımı sayarak göçtüğü yerlerin değerini son nefesinde anlamıştı. Ölüm yatağında birden kalkıp babama sesleyerek ''Beni de onun kadar sevdin değil mi kocacığım?'' demişti. Öteki kıskandığı kadın kimdi bilmiyordum. Belli ki babaannene son yıllarında acı çektirmiş, o yabancı kadına annemin ölmekteyken düşmanlığı silini vermişti. Aynı erkeği seven iki kadından biri olarak paylaşma duygusu yer etmişti içine. Hep geçmişe yakınmak, dövünmek, atiye, hazırsızlıktan olmalıdır, Selah yavrum derdi. Belli ki öyle olmalı. Uçağa bindiğimizden beri annen de ben de başkalaştık. Bu uzun sürmez bilirim ortanca. Üç yetişkin evlat bir karı koca, kan bağının getirdiği derece derece yakınlıklar, başkalaşma. Bilirim ben yakında yatışırız biz, sen de. Ya seninki bize benzemeyecek belli, kan yenilendi biz anlamıyoruz. Baksana Nüveyre karıcığım kızımıza, gençtir o. Yaşlansa da başka yaşlanacak bunlar. Haydi biz iki ihtiyar artık kalkıp gidelim. Geç oldu baba, kalın bu gece, yer yaparım size. Toparlarım her yanı hemencecik. Emine'nin sesi düşüyordu bunları söylerken. Üçü de gerçek, uzun vedalaşmaların yaşamayı dirilttiği andaydı. Bu yüzden bilgece bir hoşgörü edinmişlerdi. Nemide'ye sözümüz var, annenle ona uğrayacağız. Sen teyzeni pek sevmezsin Emine, biliyoruz. Bilsen annen, Nemide teyzenin seni görme isteğine nasıl zor karşı koydu. Yarın Ankara Ekspresi ile gideceğiz. Uçak göğsüme sıkışıklık verdi. Sana yine uğrarız. Düşünceni değiştirirsen katılırsın bize. Ya baban doğru söylüyor. Gelmek falan istersen çocuğum. Emine susmuştu. Babasının deminki ılık anlamlardan boşalan yüzüne bakmıştı. Onu ayrı bir ilgiyle süzüyordu şimdi. Hücrede sanrılarla, ateşlerle yattığı ateşli günlerinde görünüp gücünü, direnmesini tazeleyenlerin içindeki sarışın genci çıkarıp babasının yanına dikiyordu. Ankara'da Kadir Efendi'nin, nazik kadının, Hüseyin'in yardım eden babası olamaz mıydı? Babasının sevgisini içinde sakladığından kuşku duymadığı eşsiz İclal öğretmen, onun yardım etmeye çabaladığı öğrencilerinden biri olan Hüseyin'i desteklemiş olamaz mıydı? Bu varsayımı çılgınca evetlemek istiyordu. Babasıyla annesinin artlarından kapıyı örttüğünde asansörün sesini yitirene değin olduğunca kala kalmıştı. Babası incelikle parayı orta masasının dağınık ucuna iliştirmişti. Ardından annesi verileni hemen sayısıyla belirterek "Biz haftaya uğrarız gene. Aklımız sende kalacak Emine yavrum," demişti. "Bu şimdilik yeter sanırım. Olmazsa telgraflar filan." "Elbette anne, yeter yeter. Bir isteğim var sizden. Ankara'da bazı kitaplarım kalmıştı. Bir ara babamın kitaplığının altındaki dolaba koymuştum onları. Bir gelen olursa yollar mıydınız?" "Kitapların çoğunu yaktık Emine. Seninkilerin bazılarının bizde olduğunu bilmiyordum. Baban da söylememişti. Yaktık korkudan. Üstelik hem öğrenci hem de delikanlı filan olan bir evde kitap barındırmak bugünlerde zor. İnan ki ruhsatsız silahtan beter. Ankara'da kalorifer kazanlarında günlerce kitaplar yakıldı." Emine içinden yükselen ayıplamayı, acımayı dışlaştırmadan suskuyla bakmıştı. "Başka isteğim olacağını sanmıyorum. Teşekkür ederim." Ayrılırlarken babasının onu göğsüne bastırmasındaki çoğaltılmış duygusallığı yadırgamıştı. Yarım saat önceki sarılışmalarının, yakınlaşmalarının etkilerinde erimemişçe sıyrılıvermişti kollarından. Asansörün sesi dinip sokağa çıkış kapısının ağır vuruluşu da kesilince götürüldükleri gecenin yenileniverdiği sanısıyla şaşkınlığa düşmüştü. Kendini hafife almaya çabaladıkça dirliksizliği engelleyemiyordu. Buraya yeniden alışması zor olacaktı. Tutukladıkları, işkenceye soktukları, duygularını, gövdesini, beynini haince deneylere sürdükleri o dönemde giderek yıkılmaz bir katılık elde etmeyi başarmıştı. Haydar'la, sevdiği arkadaşlarıyla oturduğu, tartıştığı bu yerde artık yapayalnızdı. Üstelik arkadaşlarının çoğu tutukluyken ya öldürülmüş ya amansız suçlamalarla yargılanırken onun salıverilmiş olması alışmadığı bir suçluluk duygusu veriyordu Emine'ye. Bir başına kalacağı geceleri düşünmüştü. Götürülmeden sonra başlayan inanılmaz aşağılanma, cinsel eksiklik, çarpıklık duygularıyla dolu kişilerin tutuklulara yönelttiği düşünülmesi bile tiksinç gelen saatleri başkalarına yenileyecek olanlardan uzaktaydı artık. Bunu sarsılarak, iç yakarışlarıyla oradayken hep istemiş, düşünmüştü. Kurtulmak istiyordu.